Sonuna doğru genç kadın kendisine o kadar sıkı sıkıya tavsiye ettiği bütün ihtiyatları unutmuştu. "Haydi Mümtaz, beni eve götür. Ben sarhoş oldum galiba," diye masayı terk etti. Bu, Adile Hanım'la açıktan açığa harpti. Fakat ev sahibesi öbür misafirleriyle başka bir izdivaç tasavvurunu en şiddetli tedbirlerle karşılamak için çabalıyordu. Onun için pek farkında olmadılar. Şeyh Nühüt'ün Nühüft bestesi Mümtaz için bizim şarkımızın en kendisi olan tarafıydı. Pek az eser onun kadar ruhumuzdaki sonsuzluk iştiyakını güneşe, aydınlatıcı ve yakıcı şeylere doğru kanatlanmayı verirdi. Çünkü bu yine kahramanımıza göre asıl hamlesi her şeyi ilga eden aydınlığa doğru uçuş olan bir iç alem medeniyetinin özüydü. Orada yalnız bir kamaşma, kendini tüketme isteniyordu. İnsanoğlunun sonsuzluğa da burada idrakten bir çırpıda soyunup katıksız bir ruh olmaktaydı. Onu dinlerken maddemizden ayrılıyor ve bu yüzden ölüm kendini bir uçta bütün kainatla mutabakat halinde idrakten ibaret bir hayatın önünde onun tılsımlı aynası, güler yüzlü kardeşiyle sarmaş dolaş yaşayan mahzun yüzlü kardeşi oluyordu. Asıl garibi bu mucizenin bir çırpıda olup bitivermesiydi. Basit ve en adi cinsinden bir beytin etrafında uyum başlar başlamaz insanda değişiklik başlıyordu. Fakat bu işte makamın da büyük payı vardı. Namenin billuru öyle karanlık akislerle doluydu ki insan ruhunun çalıştığı iki uç aşk ve ölüm ister istemez birleşikti. Dedenin acemişyaran yürük semaisi Nüüf'ten çok başka türlü zengindi. O bir yığın ölümden sonra bir hatırlamaya benziyordu. Sanki yüz binlerce ruh bir arafta bekleşiyordu. Burada da sır konuşuyordu. Burada da insan birçok taraflarına ilga ediyordu. Fakat istenen bir şey vardı. Burada Allah veya sevgili dışarıdaydı. Biz ona doğru yükselmek istiyor. Nerede olursan ol, bulunduğun yer cennetimizdir diyorduk. Mümtaz olduğu yerden Nura'nın sesini dinlerken ve gayretin zorladığı çehre değişikliğini seyrederken o da İsmail dede gibi tekrarlıyordu. Bulunduğun yer cennetimizdir. Mümtaz bu beste ve ondan sonra şevki artan ihtiyar musiki üstadının söylediği türküleri nefesleri dinlerken bir taraftan da Adile Hanım'ın kendilerine karşı hiç yere düşmanlığını düşünüyordu. Hayat nasıl iki kutbun arasında çalışıyordu? Bir tarafta insan için bir yön yükseltici şey, öbür tarafta da sanki bütün bu yükseltici şeylerle aramızı kesmek, bizi onlardan ayırmak isteyen küçük endişeler, hesaplar, bedava düşmanlıklar vardı. Yoksa talih, seni ruhunla baş başa bırakmayacağım demek mi istiyordu? O gece Adile Hanım'ın sofrada kendisine ve Nurhan'a 2-3 bakışını yakaladı. Ev sahibi kendisine gizliden gizliye, ben sana gösteririm der gibi bakıyordu. Fakat Nurhan'la göz göze geldikçe, bütün ömrümce seninim, benden iyi dostun yoktur diyordu. Adile böylece daha zayıf sandığı, hayatında bir takım gedikler bulunduğunu bildiği Nurhan'ı benimsiyordu. Bu işten hesap Seyit Nuh'un Güneş Miracı'nda, dedenin Allah'la sevgiliyi karıştıran aşkında, Rumeli türkülerinin onlardan ayrı bir ufukta insan kaderiyle, aşkla, ıstırapla, ölümle, ayrılıkla o kadar derinden kaynaşmasında hep aynı olarak devam ediyordu. Bununla beraber Adile Hanım eski musikimizi sever ve haz alırdı. Fakat sanat bile bazı tabiatları yumuşatamıyordu. Nurhan sık sık bahsettiği Mümtaz'ı evlerine çağırdı. Mümtaz için Nurhan'ın yaşadığı ev tıpkı Acemi Şiran Beste'nin son beytinde anlattığı cennetti. Bu itibarla onu ve etrafındakileri görmeyi istiyordu. Bilhassa o gece ihtiyar musiki şinasın Nurhan'ın dayısından "Bu işleri bizim kadar bilir fakat tiryaki meşreptir, ortaya çıkmaz." diye bahsetmesi onu pek meraklandırmıştı. Nurhan'ın annesini tahmin ettiği gibi buldu. 1908 sıralarında kendisini idrak eden bu ihtiyar kadın da hayatı ince bir peçe altından görmeye alışmış birçok kendisi gibilerin bir yığın tatlı hususiyeti vardı. Nurhan'ın annesi birçok hazlarını kaçamak bir bakışta tatmin edenlerdendi. Ayrıca çocukça bir tecessüsü vardı. Bunu da gördüm. Eve gidince düşünürüm. Dışarıda ne var ne yok. Sizin dünyanız bizimkinden o kadar ayrı ki. Bundan 40 sene evvel hayata adım atan kadınların çoğunda bu iki düşünceyi sevki tabi halinde bulursunuz. Yine bu senelerin tesiriyle zihnen çok ileri fakat yaşama itibariyle çok çekingendi. Bunun yanı başında kendisinden 20 yaş büyük bir koca tarafından çıldırasıya sevilmiş, tatlı şekilde şımartılmış olmanın verdiği bir yığın hususiyet daha vardı. Bunlar Nura'nın annesinin eski mutasarrıf Neyzen Rasim Bey'in karısı tarafıydı. İhtiyar kadının sırası geldikçe esirgemediği dikkatleri dışarıda olup bitenlere karşı hatta çocukça alakası, eğlenceden uzaklığı, siyasetten hoşlanması ve bir yığın insan tanıyışı, sonra Mümtaz Nura'nın annesinin hemen hemen bütün İttihat ve Terakki erkanını uzaktan takip etmiş olduğunu ve şaşırtıcı havsesiyle hiç kimsenin bilmediği şeyleri hatırladığını anladı. 1908 senelerinin muayyen bir seviye kadınlarında yaptığı değişiklikti. Mümtaz, daha o gün bu üç ayrı hüviyeti Nazife Hanım'da ne kadar tatlı bir halde yaptığını gördü. Fakat asıl dikkat ettiği şey ihtiyar kadının konuşma tarzıydı. Fakat onu dinledikten sonra Nura'nın bazen çok eski kelimeler kullanmasının, hatta bundan hoşlanmasının, bazı hecileri uzatmasının sebebini anladı. Mesela Nura o anda kelimesini "o andi" diye söyler. Böylece Türkçe için çok uzun bir çekiştirmeden sonra en hafif üstünü getirebilirdi. Bu İstanbul şivesi dediğimiz Nedim'in ve Nabi'nin hayran oldukları terbiye ve zevkin içinde yetişmeydi. Çocuklarını kendi aralarında evlendiren eski orta halli evlerin ve konakların cazibesini biraz da bu yapardı. Nura'nın dayısı annesinden çok ayrı bir yaratılıştı. Genç bir kaymakam iken hareket ordusu ile İstanbul'a girmiş, İttihat ve Terakki zamanında bir fırsatını bularak ticarete atılmış, üst üste birkaç defa iflas etmiş, nihayetinde kimseye muhtaç olmadan yaşayacak kadar bir para ile işin içinden sıyrılmıştı. 12 sene evvel karısı ölünce bir türlü evlenemeyen oğlu ile beraber kardeşin evine gelmişti. Bilhassa mütareke senelerinin Beyoğlu'nda o kadar velveleli bir ad yapan, kumarı, içkiyi ve kadını seven bu adamın baba evindeki bu son 12 senelik hayatı cidden garipti. Filhakika bu son yılları o zamana kadar adını sorsalar belki de düşünmeden söyleyemeyeceği babasının hatırasına vakfetmişti. Onun yazılarını, turalarını, ciltlediği kitapları, Yıldız'daki çinil fabrikasında onun tesibiyle süslenmiş tabakları yahut süsüne yardım ettiği cam eşyayı toplamıştı. Tevfik Bey o gün Mümtaz'a babası ve eniştesi hakkında epeyce izahat verdi. Tabakları gösterdi, kandilleri, şekerlikleri anlattı. İşin şaşılacak tarafı bu kadar eşyayı 10 sene içinde toplayabilmesiydi. Fakat o bunu tabii buluyor, bütün İstanbul pazarda çocuğum diyordu. Mümtaz Bedesten'den geçerken yahut İhsan'la antikacılara dolaşırken birçok güzel şeylerin önünden nasıl gözü kapalı geçtiğini, o gün Tevfik Bey'in kendisine gösterdiği eşyayı, Nura'nın birdenbire bulduğu ve o günden sonra Mümtaz'ın bir daha gülmeden hatırlamadığı tabirle cam evaniyi yani levhalarını, kumaş parçalarını gördükçe biraz daha iyi anlıyordu. Hakikatte Tevfik Bey babasının yağlı sokkası ile, kıl uçlu kalemiyle ve ince fırçasıyla ve bir nevi korku ve kaçışa benzeyen renk armaları ile süslenmiş eşyayı ararken küçük bir koleksiyon sahibi olmuştu. Mümtaz zevkimizin bu son ve karışık Rönesansının bu kadar gizli kalmasına şaşıyordu. Ne edebiyatı cedide şairleri ve romancıları, ne bir zamanlar İhsan'a malzeme toplarken karıştırdığı gazete koleksiyonları, İkinci Hamit devrini bu cam evhane nereden bulmuştu bu tabirin uğran? Bu onun çocuk mahallesi tarafıydı. Şimdi bu kelimeyi hatırladıkça sevgilisinin hep ince ve uçucu renkli camların eski düz koyu lacivert, kiremit kırmızısı, açık mavi renkli çeşmi bülbüllerin, rokoko havuz biçimi meyveliklerin veya kitap cildi tesiplerle kapalı tabakların arasında görecekti. Ve Nuran bütün bu ince, dayanıksız, sonsuz itinalara muhtaç eşyanın akislerini, tınnetlerini kendisine toplayacaktı. Kadar veremezdi. Şüphesiz bunlarda da bir alafrangalık vardı. Fakat ötekilerden çok ayrıydı. Tevfik Bey'in babasından sonra en sevdiği adam eniştesiydi. Rasım Bey'e ait hemen hiçbir şeyi kaybetmemişti. Resimler, kendi el yazısı notalar, meşk defterleri, her cinsten ney ve nısfiyeler olduğu gibi duruyordu. Babasının yazısıyla yazılmış bir levhanın karşısında onun ula rütbesine mahsus kıyafetiyle nişanlarla çekilmiş resmi asılıydı. Mümtaz ilk önce levhayı okudu. Lütfu Kerem'i Hazreti Mevla ile geçtik. 1313'te babam için Abdülhamit'e büyük bir jurnal vermişlerdi. 10 gece yıldızda mevkuf kaldı. Kurtulunca Nalin'in bu mısrağını yazdı. Dikkat ederseniz tesiplerin arasında 10 gece üzerinde yattığı kanepenin resmi vardı. Gerçekte de böyleydi. Geniş bir ottaman, bir bahçe seddi gibi beytin etrafını alan güller ve sarmaşıklar içinde ikide bir tekrarlanıyordu. Fakat arabeskler ve hendesi şekiller, bütün o riyazi gül ve çiçekler, yaldız ve açık kırmızı zeminde öyle maharetle inceden inceye hesaplanmış, düzenlenmişti ki bu tekrarlanan şeyin bir kanepe olduğu söylenmeden bilinemezdi. Yazı sanatımızın bir bakıma bozulması demek olan bu realizm üstünde Mümtaz sonraları çok düşündü. Şaşılacak taraf birdenbire kendisine verdiği bu ihtirasta Tevfik Bey'in bir nevi derinliğe erişmesiydi. Sanki 50 sene dikkat etmeden içinde yaşadığı şeyler birdenbire onun için canlanmış, mana kazanmışlardı. Tevfik Bey için bu olmayacak bir şey değildi. O destebaşı yaratılanlardandı. 74 yaşına rağmen çok güzel ve geniş sesi vardı. Hala her akşam içiyor, genç ve güzel kadınların hiç olmazsa dostluğundan hoşlanıyor. Bazı sonbahar geceleri semt kayışçılarıyla kılıç avına bile çıkıyordu. Benim oynadığım ZB DMF oynayamaz. Hele sizin farklı silindirli efeler hiç. Bunu 1926'da Ankara'da bir toplantıda iki vekilin beraberce oynadıkları ZB'yi hatırlayarak söylerdi. Hemen orkestraya işaret ettim, kalktım. Herkes şaşırdı. Zeybek başka türlü oyundur. O etrafta ne varsa hepsini silmezse bir işe yaramaz. Bir kere gördüm. Antalya'da çok küçüktüm. Demircili iki Efe bahse girdiler. Kuzu ve baklava yapıldı. Sokakta yemek yendi. Sonra meşale aydınlığında Tevfik Nurhan'ı göstererek "Bunda epeyce istidat var," dedi. "Yapmayın, bilmiyordum." Nurhan yüzü kızararak "Anlatmadım mı Mümtaz? Ben Anadolu oyunlarının çoğunu bilirim." Fakat Tevfik Bey sadece mazi hatıralarının sadık muhafızı, yaşadığı senelerin en iyi zeybek oyuncusu değildi. En büyük meziyetlerinden yahut saadetlerinden biri de rakı sofrası hazırlamaktı. Mümtaz ona baktıkça şaşırıyordu. "Dayım birçok şeylerde babama benzer. Garip değil mi?" Akşama doğru Tevfik Bey ortadan kayboldu. Fakat bir saat sonra meydana çıktığı zaman rakı masası kendiliğinden bir zevkti. "Rakıyı yavaş içeceksiniz ha. Uzun vakit içmeli. O zaman tadı çıkar." Bu eski İstanbul efendisinin hayat rahatlığı, neşesi bugünlerde pek az görülen şeydi. Sadece sofra nimetleri için çok hususi bir takvimi vardı. Hangi balığın hangi mevsimde ve nerede en iyi avlanacağını ve filan ayda ele geçen turfa veya tam mevsimlik balıkla ne yapılacağını hiç kimse onun kadar bilemezdi. Ebu Ziya merhum bizim gençliğimizde bir takvim çıkarırdı. Bilemezsiniz ne acayip şeydi. Frenkçeden tercüme yemekler, Beyoğlu lokantalarına satın alınmış ariyet reçetelerle doluydu. 2-3 nüshasını görünce hiddetimden çıldırdım. Sonra bir meraktır aldı beni. Tevfik Bey yemek bahislerinde bir metot sahibiydi. Ona göre mutfağın esası malzemeydi. Bunun için de mevsimlik, aylık, hatta lodos ve poyraz günlük bir takvim lazımdı. Barbunya dünyanın en güzel balığıdır. Fakat mevsiminde olmazsa, hatta ada açıklarında yahut boğazın aşağı ağzında tutulmazsa değişir. Çanakkale'den ötede barbunya balığı hiçbir tasnife sığmayan bir deniz hayvanıdır. Tevfik Bey'in sofra zevki bir tarih felsefesine kadar uzanırdı. Şu barbunyayı burada bu akşam beraberce yiyebilmemiz için kaderin asırlarca çalışmasını düşün. Evvela Yahya Kemal'in dediği gibi Don ve Volga, Tuna suları Karadeniz'e akacak. Dedelerimiz kalkıp Orta Asya'dan gelecek, İstanbul'a yerleşecekler. Sonra II. Mahmut, Nura'nın büyük dedesini Bektaşi'dir diye İstanbul'dan Manastır'a nefyedecek. Orada Merzifonlu zengin bir binbaşının kızıyla evlenecek. Benim dedem karısı kaçtıktan sonra kendisini teselli için yazdığı, sonra bilmem hangi paşaya hediye ettiği bir Kur'an'ın parasıyla bu köşkü alacak. Delikanlı anlıyor musun? Dedi. 750 altına bir Kur'an-ı Kerim. Yani bu köşk ve arkadaki arazi. Sonra Nura'nın babası çocukken hastalanacak. Annesi Aziz Mahmut Hüdayi Efendi'yi adayacak. Büyüyünce pirin dergahına girecek. Orada babamla dost olacaklar. Nuran doğacak. Siz doğacaksınız. Mümtaz Barbunya'nın bu etnik ve sosyal macerasına bayılmıştı. Tevfik Bey'in oğlu Yaşar Bey birkaç yıldan beri yakalandığını sandığı şifasız kalp hastalığı içinden ve onun müsaadesi nispetinde babasına gülüyordu. Tevfik Bey küçük bir hüsnü niyetle işe başlayıp küçük zevk düşkünlüğünde çehresini tamamlayan tanzimattı. Onun rahatlığı, kayıtsızlığı, çalınmış neşesiyle yaşıyordu. Yaşar Bey daha ziyade ikinci meşrutiyeti, onun huzursuzlukları ile doluydu. Garip idealizmleri, küçük aşağılık duyguları ve onların yerini bir dalganın yerini bir başkasının alışı gibi dolduran silkinişleri, hülasa en coşkun heyecanla hiç kımıldanmaya imkan bırakmayacak bir yeis arasında gidiş gelişleri vardır. Sofraya oturdukları zaman Mümtaz bu 45'lik adamın herkesten fazla eğleneceğini sanmıştı. Bütün bir şevk içinde kadehini doldurmuş, Mümtaz'a doğru kaldırarak "Hoş geldiniz" diye bir yudum da içmişti. Tevfik Bey huysuz bir atı idare eder gibi bu neşeyi olduğu yerden bir uzunca hutla selamladı. Fakat Yaşar Bey bu ihtara ilk önce kulak asmadı. Vücut makinesi iyi işliyordu. Bütün gün ev küçük bir fırın kadar sıcaktı. Üstelik de 3 gün sonra Ankara'ya gidecekti. Buzlu rakı ve babasının hazırladığı patlıcan salatası, öbür mezeler varken insan niçin kendisini hapsetmeliydi? Az çok neşelenir, herkes gibi yaşardı. Fakat uzviyetini hatırlayana kadar. Bu acayip bünyeden ilk gelen işarette hasta hali, yorgunluk ve her şeyden nefret, her şeyden soğuma başlardı. Bütün ömrünce ara sıra Huriye Hanım'a dövdürdüğü sinameki ile kışın öksürük çok sıkıştırdığı zaman kendi eliyle mangalda kaynatıp içtiği havlucandan başka ilaç namına bir şey bilmeyen, aspirini tango cinsinden bir bidat addeden babası ile aşağı yukarı ilmin son verimleriyle yaşayan oğlu arasında latifeyi çeksinmezdi. Bununla beraber Tevfik Bey oğlunun ilaç merakından fazla şikayetçi değildi. Her gün münasip miktarda veya azami derecede kendisini zehirlemesine rağmen iyi kötü yine yaşıyordu. Buna mukabil bu vehme kapıldığından beri mesleğine ait birçok meraklardan kurtulmuştu. Artık sağ elinin sırça tırnağını eskisi gibi 4 elif miktarı uzatmıyor, Toledo'da tanıdığı genç kontesten ve onun çok şarmant annesinden, Bükreş'teki caddelerin düzlüğünden, temizliğinden, Varna plajının harikulade deliğinden bahsetmiyor, ne Paris'teki ikinci katipliğinden, Miss Tinguet'in oda hizmetçisini bir akşam getirmek şerefine nail olduğu o güzel garsoniyeri, ne de bir ikindi vakti kapısından çıkarken ağzında cigara, arkasında büyük bir köpek Emil Jannings ile birden burun buruna geldikleri Wilhelmstrasse'nin hemen arkasındaki pansiyonu methediyordu. Hatta bu pansiyonun mavisi kirpiklerinin kenarından damlayan büyük gözlü sarışın kızını, onun Wagner'e çılgınca hayranlığını, Heine'yi ezberden okurken sesinin titreyişini, Thriller'de beraber yaptıkları emsalsiz gezintiyi, ay ışığında dinledikleri türküleri hepsini unutmuştu. Bunlar gibi Peşte'ye birkaç saatlik bir yerde eski bir tabiimizin şatosunda geçirdiği hafta tatili, o yüksek arkalıklı koltuklar, cins av köpekleri, atlar, hakiki bir hasattan ziyade Marta Egert'in yarı operet filmleri için hazırlanmış dekorlara benzeyen harman yerleri, hulasa tatlı musiki ve ucuz taassüsün bin bir çeşit lezzetleri, Viyana kahveleri, narin edalı kadınlar, Mozart'a ait kulaktan dolma malumat, hepsi hafızasından silinmişti. O şimdi her akşam elinde son derece iyi sarılmış, zarif bir paketle eve geliyor. Bir meyveyi kabından soyar gibi ambalajını sıyırıyor. Prospektüsü açıyor. Yalnız tam müminlerin kainatın muntazam işleyişini karşılarına konmuş bir saat gibi gördükleri zamanlar, dudaklarında ve gözlerinde pırıldayan ışıkla, tebessüm ve hayranlıkla onu okuyordu. Mümtaz, Yaşar'ı onun insanla Paris'teki arkadaşlıklarından ve biraz da Adile Hanımlar'daki karşılaşmalardan tanırdı. 1925-26 senelerinin en parlak istikbali gibi görünen bu hariciye memuru, bir aile dostunun ihaneti yüzünden küçük bir orta elçiliği kaybettiğinden beri, daha doğrusu açık bulunan o merkeze sefirlikte gideceği yerde Balkan şehirlerinden birine başkatiplikle gittiğinden beri, tabiat adeta bir taviz gibi ona bu hastalık vehmini bahşetmişti. 6 seneden beri bütün hayatını doldurduğuna göre hiç de küçümsenecek bir iş değildi bu. Yaşar o zamandan beri sivil hayattan, bir iradeyle birdenbire büyük bir harp sefinesinin kaptanlığına tayin edilmiş bir adama benzerdi. Ve böyle bir kaptanın hiç tanımadığı gemisiyle meşgul oluşu gibi, hiçbir sırrını ve imkanlarını bilmediği ve idare eden kanunların cahili olduğu vücuduyla meşguldü. Düşündükçe meçhulü kendisini ürküten bir takım cihazları birbirine ayarlamak, beraberce işletmek, küçük ve tam vaktinde müdahalelerle bir takım muhtemel aksamaları önlemek biricik endişesiydi. Yaşar Bey bir kelimeyle vücudu kendi gözünün önünde olan adamdı. Bilhassa ihtiyatsız bir doktorun bir gün ona, kendi bünyesinin verimlerine göre onda hakiki bir kalp hastalığı olamayacağını, belki diğer cihazlarının iyi işlememesi yüzünden küçük bir sıkıntı geçirdiğini söylediğinden beri bu telaş artmış, ömrü imkansız bir koordinasyonun peşinde geçmeye başlamıştı. Denebilir ki Yaşar Bey için vücut dediğimiz tamamlık kaybolmuş, onun yerine müstakilen işleyen uzuvların yaptığı, her sandalyesinde ayrı bir zihniyete ve ayrı bir partiye mensup bir nazırın oturduğu bir kabineye benzeyen garip bir muvazağa geçmişti. Onda bağırsak, mide, karaciğer, böbrek, büyük sempati, İfraz buddelerine varıncaya kadar her uzuv tek başına ve ayrı istikametlerde çalışıyordu. İşte Yaşar Bey bu tek başına çalışmaları tek bir hedefe götürmeye gayret eden adam, imkansızla uğraşmaya mahkum edilmiş bir nevi başvekildi. Gayretinde bir tek yardımcısı vardı, ilaçlar. Asrımızın ileride tarihini yazacak adam elbette ki müstahsar salgınını göz önünde tutacaktır. Yaşar bu salgının en büyük kurbanlarındandı. İstanbul'da birkaç ecza deposundan başka doğrudan doğruya ecza fabrikalarıyla temasa girmişti. O kadar ki bu fabrikalar ve mümessilleri yavaş yavaş ona da herhangi bir doktora yaptıkları gibi her cinsten son mahsullerini göndermeye başlamışlardı. Bu ilaçlar sadece bugünkü tıbbın ve kimyanın zaferi değildir. Ayrıca kendilerine has bir estetikleri, hatta edebiyatları vardır. Onlar en zarif ciltten, marakön taklidi cüzdana, en çıldırtıcı ve pahalı kokuların, pudra ve tuvalet eşyasının kutularına kadar giden, itinalı ambalajları ile her büyüklükte, her biçimde, her renkte, kimi adeta ben bir fikir kadar faydalı ve o kadar kolay taşınırım diyen küçük, zarif ve cana yakın, kimi ağırbaşlı, bir dost gibi her türlü güveni vaat eden oturaklı şişeleriyle, kadife kadar parlak ve tüylü üst kağıtları, ayvacık tüyleri güneşte parlayan bir taze cilt gibi insana haz veren paketleriyle, gündelik hayatımıza, hiç olmazsa şehirli ve cadde hayatına, kendilerine mahsus bir değişme getirmişlerdi. Hakikatte bu müstahzarlar zamanımızda beliren birkaç belli başlı fabrikanın mahsulü olarak kalmazlar, müstehliki gelecek insan idealinin gelişmesine doğru götüren ilk adımlardır. Onlar getirdikleri suni kolaylıkla insanda tabiatın yavaş yavaş ölümünü temin ederler. İşte Yaşar Bey bu büyük ideali sezen ve ona can ve yürekten bağlanan adamlardan biridir. 6 senelik sabırlı bir çalışma sayesinde başkalarında kendiliğinden olan birçok şeyler onda ilaçlı olmaktadır. Yaşar Bey ilaçla uyur, uyanıklığın vuzuhuna kalkar kalkmaz aldığı birkaç aspirinle erer, ilaçla iştihasını açar, ilaçla hazmeder, ilaçla dışarıya çıkar, ilaçla aşk yapar, ilaçla arzulardı. Roche, Bayer, Merck gibi firmalar onun hayatının belli başlı yardımcılarıdır. Her ay bakanlığa takdim ettiği uzun raporları yine bu fabrikaların insan dayanıklılığını birkaç misline çıkaran mukavvileri sayesinde yazardı. Yatağının başucundaki komodinin üstü her türlü desenle, sembolle süslü, maden bilgisinden mitolojiye ve kozmolojiye kadar uzanan, kimi çok uzun, kimi bir şiir kitabının ismi gibi sadece telkin ile iktifa eden isimli şişelerle doludur. Büfenin kendisine ayrılan geniş rafı ise bu şişeler ve paketler sayesinde bir Amerikan barı kadar göz çekicidir. Yaşar Bey bu ilaçlardan bahsederken en istiareli dilleri kullanır. C vitamini aldım diyeceği yerde 85 kuruşa 1 milyon portakal aldım der. Yeleğinin cebinden çıkardığı bir pâ donörme ve evi pane şişesini işte size dünyanın en büyük şairi. Her komprimesinde en aşağı hiçbir şairin hayalinden geçmeyecek 20 rüya vardır diye takdim ederdi. Günün saatleri alacağı ilaçlara göre taksim edilmişti. Lütfen hatırlatın. Saat tam 3'te Pepsi'nimi alacağım. Urotopin almayı unutmuşum. Allah vere de bir manasızlık çıkmasa. Yaşar Bey hakikatte muasır ilmin ticaret fikriyle bütün insanlık için elle vererek hazırladıkları bir kompleksti. Nura'nın evine kabul edilmek saadeti Mümtaz için zevklerin en büyüğüydü. Yazık ki Fatma'nın huysuzlukları bu saadeti zehirledi. Fatma da babasının kendilerini bıraktığı günden beri insanlara karşı emniyetsizlik, kendisine ait her şeyi kaybetmek korkusu tabii hal olmuştu. Bu itibarla Mümtaz'ı kıskanıyordu. Fakat bu kıskançlığı genç adam için daha elim yapan şeyler de vardı. Çocuk bir türlü ona karşı alacağı vaziyeti bulamıyordu. Şimdi kayıtsız soğuk, yahut sadece nazik olmak istiyor, biraz sonra haşim ve hoyrat oluyor, sonunda her şey senin olsun der gibi kendilerini bırakıp kaçıyor. Fakat aşağıda ne oluyor düşüncesi onu bırakmadığı için 5 dakika sonra yine geliyor, şımarıklıklar, huysuzluklar yapıyordu. Evin içinde sık sık Nurhan'la Mümtaz'ın evlenecekleri sözü geçtiği için Fatma genç adamın Nurhan'ın hayatındaki yerini biliyordu. Bu yüzden 10 günden beridir annesine karşı da vaziyeti değişmişti. Fakat bütün bunlar Mümtaz'ın Nurhan'ın evinde onun sevdiği küçük çocuk genç kız hayatını yaşadığı eşya arasında bulunmak saadetini gideremedi. O günden sonra Mümtaz için Nurhan'ın evini düşünmek ayrı bir haz oldu. Sevgilisi gidip de tek başına kaldığı saatlerde yahut evden hiç çıkmayacağını söylediği günlerde onu bu ev içinde düşünmek ihtiyadını aldı. Nura'nın hayat çerçevelerinden en mühimine sahip olduğu için artık genç kadının düşüncesi onu hiç bırakmıyordu. Nura'nı bahçedeki nar ağacının dibinde kahvaltı masasında tasavvur etmek yahut kendi eliyle düzelttiği çiçek tarhlarının arasında saçları başın üstüne bir iki fırketeyle toplanmış, beyaz sabahlığı Pompei frekslerini andıran kıvrımlarla vücudunun inhinalarını kavramış geziniyor düşünmek, Mümtaz'ın yalnızlığını başka türlü dolduran hazlar oluyordu. Nuran şu anda odasının pancurlarını açması, ihtiyar dayısına kahve pişirmesi, annesinin ilacını vermesi, bahçede iki eli şakağında kitap okuması, yahut çocukluğundan beri benimsediği küçük odada dedesinin bir hastalığında ziyaretine gelen Ali Paşa'nın oturduğu söylenen koltukta misafirlerine çay ikram etmesi, onlara duvarda İbrahim Bey'in vaktiyle Yıldız'daki 10 günlük mevkufiyetinin hatırası olarak yazdığı Nail'inin Lütfu Kerem'i Hazreti Mevla ile geçtik mısrağını göstermesi, vitrinde onun yaldız ve renk hokkasıyla, kıl uçlu kalemiyle, ince fırçası ile süslerini hazırladığı tabakları, çiçeklikleri, genç kadının kendi güzelliğine bir çocuk neşesinin tuhaflığını katmak için bulduğu tabirle bütün o cam-ı evaniyi göstermesi, Mümtaz'ın muhayyilesinde olmayacak derecede güzel ve eşsiz seyirlerin arasına girmişti. Böylece yavaş yavaş Mümtaz da Nura'nın kendisinden uzak geçen saatleri etrafında bir nevi şahsi masal teşekkül etti ve Mümtaz tıpkı vaktiyle Falandüka veya Kralın Dua kitaplarını bir şatonun etrafında günlük hayat manzaralarıyla takvim ve burç istiareleriyle Kitab-ı Mukaddes sahneleriyle süsleyen eski ressamlar gibi Nura'nın saatlerinin sade bir renk cümbüşü ve parıltı olan, çalınmayan sazlar gibi ihtimallerin zenginliğiyle konuşan bir yığın hayalle süslemeye başladı. Bu renk dünyasının her kıvrım ve kavsini genç kadının her günkü hareketlerinden, bulunduğu an ve zamana cömertçe hediye ettiği çizgilerinden alan bu sükut musikisinin ortasında asıl Nuran, adının terkin ettiği güneşin sofrasından çalınmış altın kadeh ve şafak bahçelerinde açılmış beyaz nilüfer hayaliyle feyizli bir mevsim gibi her şeye kendi varlığından bir yığın sır ve güzellik katarak gider, gelir, düşünür, dinler, konuşurdu. Zaten onu günün herhangi bir anında, herhangi bir yerde tasavvur etmek, iskelede vapur beklediğini, terzide dantele veya düğme seçtiğini, model tarif ettiğini, ahbapleriyle konuştuğunu, başıyla evet veya hayır işareti yaptığını düşünmek, Mümtaz için daima sonsuz bir hazdı. Hakikatte iki Nuran vardı. Biri kendisinden uzakta olandı ki her attığı adımda maddi hüviyeti biraz daha değişir. Arzunun, hasretin kimyası ile adeta ruha ait bir varlık olur ve dokunduğu her şeye kendisinden bir yığın şeyler, kata kata bütün uzaklıkları, geçtiği her yeri yaşanan hayatın üstünde bir alem yapar ve kendi akislerinden başka bir şey olmayan bu alemin ortasında yine kendisi olarak yaşardı. İşte Kandilli'deki ev, bu mucizenin en fazla değiştirdiği sofasının aralarına çıtalar konmuş tahtalarına bile mücerret bir hakikat gibi Nura'nın sindiği bu alemlerin en değiştiği, en harikalısıydı. Ve bu değiştirici füsun oradan başlayarak kademe kademe bütün hayata yayılırdı. Bir de yanı başında olan Nuran vardı. Bütün bu hayalleri kendi maddi varlığıyla çocukça bir şey yapan, uzaktan telkin ettiklerini bir kalemde silen genç kadın. O kapıdan içeriye girer girmez veya beklenilen yerde, mesela bir iskelede veya herhangi bir sokağın ucunda görünür görünmez Mümtaz'ın muhayyilesi birdenbire dururdu. Mümtaz çok defa onun uzaktan gelişinin kendisine bıraktığı hissi tahliyle çalıştı. Ve neticede bunun bir nevi zihni kamaşma olduğuna karar verdi. Sanki o yolun başında görünür görünmez her şey silinirdi. Bütün endişeler görünmez olur, halacanlar diner, sevinç bile eski parlaklığını kaybederdi. Çünkü yakındaki Nuran, varlığından taşan büyüyü yalnız bir tek şey, bir tek insanda kullanırdı. Alıp avuçları içinde aydınlık bir hamur haline getirdiği Mümtaz'da. Daha evvelki münasebetlerinde kadına karşı daima yukarıdan adeta şüpheyle bakan, kendi coşkunluklarını gülenç bulan, hatta en keskin zevkin arasında bile insanda hayvanın boğazışını, kafasının uyanık duran bir tarafıyla kendi kurduğu bir makinenin işleyişini seyreder gibi adım adım takip eden, kadın vücudunda güze ait olanlarından gayrisini saf bir zevk olarak almayan genç adam, Nuran'la karşılaşınca basit realite şuurunu bile kaybederdi. Bu elbette yalnız muayelenin oyunu değildi. Yalnız evin delisi azdığı için böyle düşünmüyordu. Hatta böyle olsa bile boğazışta sırrına güç erilir bir şey vardı. Onun için Nuran'dan uzakta veya onun yanında genç adama hiçbir hikmet, hiçbir denenmiş hakikat yardım edemezdi.